Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi, Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Ben demin paylaştım. Herkes çağırın. Dostlar burada olsun. Haftayı birlikte karşılayalım. Şimdi bu hafta nasıl bir hafta geçecek? Öncelikle şunu görmek mümkün. Meclis açıldı biliyorsunuz. Her zamanki cuma günü konuşmuştuk bunu bu dertleşme yayını sırasında. Normal anayasal takvimi gereği ki bugün yayının ikinci bölümünde anayasaya ilişkin başka bir değerlendirme olacak. Hala inadından vazgeçmeyen sanki matah bir görev yapmış gibi meclis başkanlığının ardından bıraktığı iş sadece yeni anayasada laiklik olmasın demek olan İsmail Kahraman'ın aynı iddia üzerinden sözleriyle konuşacağız. Ama anayasal takvim gereği 1 Ekim'de açılışını yapan meclis çalışmalarına başlayacak. O rutin takvimin içinden herkes kendine göre bir şey çıkartıyor. Mesela bugün Abdülkadir Selvi erken seçimin olmayacağını çıkartmış onun içinde. Oysa bugün yayının başlığında paylaştığım sevgili Yılmaz'ın Otis abinin efsane vinyetlerinden bir tanesinde olduğu gibi kopan her takvim yaprağı aslında seçime giden yolu gösteriyor bize. Çünkü her şeyin ötesinde burada son 3 senedir ısrarla konuştuğumuz gibi hayat pahalılığı, insanların geçim zorluğu aslında seçim ortamını kendiliğinden getiriyor. Neden? Çünkü bu yönetim sürdürülemeyeceği belli. Algıyla bir yere gitmek şansına sahip olduğunu düşünen ve ısrarla yalanların peşinden giden insanlar bugün olgularla çarpıştıkları anda hala algıyı dik tutmaya çalışıyorlar. Bunun için yapılan pek çok şey var biliyorsunuz. Hani dünyada neredeyse birkaç yüzyıldır diyebileceğimiz süreye artık yayılabilecek durumda olan basketbolu kullanıyorlar. Hani 3 adım, 6 adım, 8 adım atarak bak ne güzel basketbol oynuyor diyorlar. İkinci yayında bunun çok mavrasını yapacağız. Bir yere kaçmayın. Acayip bir şey okuyacağım size. Diyeceksiniz ki ya en son Cinali okumuş bunu yazan. Vallahi en son Cinali okumuş. Sonra da hayatında hiçbir eser olmamış. Edebiyatın E'sinden anlamıyor. Yazmamış, okumamış, hiç düşünmemiş. Bazen böyle kullanıyor. Bazen de bugün aslında yayının temel konusu olan ama dünden beri sıkça duyduğunuz hafta sonu ulan pazar pazar nereden çıktı bu dediğiniz bir market muhabbeti üzerinden gidiyor. Türkiye'yi tek başına yöneten insan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün biliyorsunuz Tanzim Satış olarak da adlandırılan yani uzunca bir süredir böyle konuşulan Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinden birine gitti. Amaç şu. Yaptığı son dönemde sıkça yaptığı seyahatlerde uçağına aldığı tüp gazlara ısrarla işte döneyim hayat pahalılığını el atacağım, döneyim onu da çözeceğim, bunu da bitireceğim falan filan derken geldi bir market ziyareti yaptı. Market ziyareti Türkiye'de algı yaratma çabasının belki en tepeye çıktığı noktalardan bir tanesi. Çünkü tam sözüyle okuyayım da hani hep ısrarla aynı şeyin üzerinde duruyorum. Bir yandan çünkü yalanlar gidiyor. İnsanlar gerçekten sosyal medyaya takılıyor. Gerçekten eleştirilmesi gerekeni de kaçırıyorlar ellerinde. Saçma sapan yalanlar içtiğinde. Okumuyor çünkü kimse. Yani biliyorsunuz son 2 gündür sürekli olarak Emine Erdoğan mango kurutun dedi. İşte biz mangoyu nereden bulalım? Tanesi 39 lira falan. Ya Emine Erdoğan sana söylemiyor ki bunu. Mali Devlet Başkanı. Üstelik yeni de değil bu. Haber de eski. Mali Devlet Başkanı'nın eşi bizde mango çok çıkıyor ve bunlar çürüyor dedikten sonra söylüyor. Yani eleştirinin gerçek olması bizim için son derece önemli. Çünkü gerçekten çıktığı anda eleştirenlerle, bugün algı yaratanlarla bir farkımız kalmayacak. O yüzden ne olur doğru yerinden tutun. Sosyal medyada cazip geliyor. Böyle mesajlar paylaştığınızda arkasına bir sürü insan biniyor. Yüzlerce like alıyor falan. İyi de gerçek değil ki. Yani söylediği söz doğru düzgün eleştirelim. Burada 6 yıldır ısrarla bunu yapmaya çalışıyoruz. Yoksa hani yayından araklayanlardan, başka yerden bağıranlardan bir farkımız kalmaz ki. Şunu aklınızın bir kenarına yazın. O söz doğru değil. Yani sosyal medyada yayıldığı haliyle Emine Erdoğan halka mango kurutun falan demiş değil. Mali Devlet Başkanı'nın eşine söylüyor onu. Bir kez daha söylüyorum. Haber yeni değil ayrıca. Daha önce de konuşulmuş bir haber. Fakat bu yeni. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Erdoğan dün fiyat kontrolü için gazete pencereden okuyorum bu arada haberi. İstanbul Kısıklı'daki eve yakın diye muhtemelen Tarım Kredi Kooperatif Marketi'ne gitti, alışveriş yaptı. Erdoğan fahiş market fiyatlarından market sahiplerinin sorumlu tutmuş, Amerika dönüşü bizzat ilgileneceğim demişti. Yarım saat kaldığı marketten mutlu ayrıldığını anlattı. Vallahi şu anda hepiniz çok iyi biliyorsunuz, bu sözümü de hepiniz doğrulayacaksınız muhtemelen. Markete, bakkala girip çıktığınız zaman merhaba merhaba dediğiniz zaman 150 lira tutuyor. Sadece selamlaştığınızda selamünaleyküm aleyküm selam 150 lira. Biraz daha ama böyle deterjanı falan eti sütü olmayan bir alışveriş yaptığınızda 300 lira. Gerçekten ev için alışveriş yapıyorsanız minimum 600 liradan başlıyor. Artık ucu açık, ondan sonra ağanın eli tutulmaz. 40 bin arası gibi sıktıkça sıkıyorsun sürekli olarak. Mutlu ayrıldığını söylüyor. Bununla da kalmıyor, devam ediyor. Diyor ki gördüğünüz gibi market gerçekten çeşitli ürünler noktasında. Hep de noktasında her şey. Kalite noktasında, fiyatlar noktasında dikkat gayet uygun. Haklı olarak diyorsunuz ki ulan hangi market o? Yani belki Üsküdar civarında yaşıyorsunuz siz de. Diyorsunuz ki ya şuradan yokuştan aşağı sallandığım zaman Kısıklı zaten. Hani meydana geldiğim zaman sol tarafta bu markette, evin biraz ilerisinde. Gideyim ben de alayım. Ama kazın ayağı öyle değil ki. Bugün sabah pek çok izleyici de yollamış. Ya bu fotoğrafları kullanmayacak mısınız diye. Dün akşam ayırdım ben o fotoğrafı. Ben sadece bir tane fotoğraf göstereceğim size. Bu fotoğraf 2 yıl önce orada yapılmış bir ziyarete ait. Aynı yerin fotoğrafı. Sakın yanlış anlamayın. Yani bu başka bir marketten alınmış bir fotoğraf değil. Bakın dikkatli bakın lütfen. Market aynı market. Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketi sağ tarafta. Tabelayı da görüyorsunuz zaten. Natürel sızma zeytinyağı diyor. Kalanı birazcık silik gibi görünüyor sizde. 5 litre o. 99 lira. 5 litresi 99 lira. Bugün aynı markette, Erdoğan'ın girip çıktığı markette 5 litresinin fiyatı 193 lira. Yani %100 artmış zaten 2 senede. Neyin hesabını kime yapıyorsun? Bu algı yaratmanın tıkandığı yeri gösteriyor. Peki haliyle şu soruyu soruyorsunuz siz şimdi. Niye yapıyor? İnanılacak hali yoksa. Bunlar son nemler. Çünkü buradan, bunun üzerinden yaratılabilecek bir algı. Çok iyiyim, sağlıklıyım, spor yapıyorum, bakın atlıyorum, zıplıyorum, basket de atıyorum. Mehmet bizimki kaç sayı oldu falan. Orada bizim bir de ara sıcaklar vardı. Bir bakar mısınız muhabbetinin ötesine geçsin diye yapılıyor. Anlatılanların tamamı özellikle dış politikada sıkışmış iktidarın kaçınılmaz olarak iç siyasete dönmesinin gerekçesi. Bunu biliyorsunuz, burada öngörmüş ve konuşmuştuk. Çünkü Türkiye'nin mesela Libya'da, mesela Suriye'de yaratmaya çalıştığı, kahramanlıklar üzerinden inşa etmeye çalıştığı hikaye tutmadı. Hem Amerika Birleşik Devletleri, Biden'ın gelişini hatırlayın, Trump'ın gidişini hatırlayın, Putin'le, dostum Vladimir'le ilişkileri hatırlayın ve bugün geldiğimiz yeri hatırlayın. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken alayı valayla stratejik ilişkiler, yıllardır kardeşlik, ot çöp bilmem ne bir şey söylüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki hiç bu konumda olmamıştık. Niye? Sizinle görüşmüyor adam çünkü. Önce bir yalan uyduruyorsunuz, bir algı. Deniyor ki mesela bu haberler yaptırılıyor. Büyük gazetelere yaptırılıyor üstelik. Adı büyük olan gazetelere diyelim. Kendilerinin bir büyüklüğü kalmadı da. Deniyor ki mesela Covid tedbirleri çerçevesinde Biden kimseyle görüşmüyor. Zart diye Amerikan medyasında birebir görüşmelerin fotoğrafları çıkıyor. Ondan sonra gidecek yeriniz kalmıyor ve saçmalamaya başlıyorsunuz. İşte konum bu hale geldi. Neden böyle oldu? Biz o F-35'lerin parasını ödedik. Onları bize vereceksiniz oğlum falan diye atıp tutuyorsunuz. Sallayan yok. Hemen dönüp Soçi'de Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüyorsunuz. Putin'in fotoğrafları bir çıkıyor ortaya. Oo, kaçacak delik arıyorsunuz. Çünkü adam hadi hoca bitir gidelim artık diyor. Bitir gidelim, mecburuz, konuşacağız, tamam yapacağız. S-400 diyorsunuz, aldık hangarda diyorsunuz. Bunları ateşleyeyim mi diyorsunuz. Beraber ne yaparız, bu coğrafyada nasıl gideriz falan. Doğalgaz diyorsunuz, LPG diyorsunuz. Hiç kimsenin salladığı yok. Dönüp geliyorsunuz. Çünkü sizin burada algılar üzerinden, kahramanlık üzerinden yaratmaya çalıştığınız dış politikanın dünyada geçer bir yönü yok. Yani mesela siz bir Kırım politikasından bahsediyorsunuz. Makul, iktidarların makul Kırım politikaları olabilir. Hatta sizin Kırım politikanız insanlara uymayabilir de, bu da doğrudur. Ama politikanız olması lazım. Yani siz Kırım üzerinden hazırladığınız siyaseti eğer ülkenin çıkarlarının ötesinde tutuyorsanız, o zaman herkes bize bir şey söyleyebilir size. Mesela burada kahramanlık uygulanacaksa neden Çin'le kurduğun ikili ilişkilerde Uygur Özerk bölgesini sallamadın diye sorarlar insana. Değil mi? Bunları da yapamıyorsunuz. Ve oradan da bir darbe yedikten sonra elinizde başka bir şey kalmıyor. Gelip sıkışıyorsunuz küçücük bir camiaya, Türkiye'nin içine. Ama buradaki sıkıntı daha büyük. Merak etmeyin, bir partinin, muhalefet partisinin grup toplantısındaki goy goy sözleri gibi olmayacak. Çok şükür hiçbir zaman olmadı da bundan sonra da olmayacak, emin olun. Ben size başka bir hikaye anlatacağım bugün. Burada bu marketin içinde anlatılan 99 lira, 2 yıl önce 99 lira olan o 5 litrelik zeytinyağının, sızma zeytinyağının bugün 193 liraya gelmesinin başka bir hikayesi var. Hatırlıyor musunuz? Covid başlamadan yaklaşık 8-9 ay önce, yani bir önceki kış diyelim kabaca, 2019'un kışında biz başka bir şeyle uğraşıyorduk. Patates, soğan satanlar teröristti. İnsanlar mal depoluyorlardı. İktidarın bir takım sanrıları vardı bu konuyla ilgili olarak. İktidarı devirmek için ekonomiyi kullanmaya hazırlanıyorlardı çünkü. Ve bunun karşılığında bir önerme yapılmıştı. Ben de burada demiştim ki kardeşim, ben ekonomistsem bu yaptığın, bir ekonomistin hani aklına gelse ulan böyle bir saçmalık olur mu deyip unutacağı bir şey. Hatırlayan var mı içinizde? Marketlerde indirim reyonu açılacak denmişti. Marketlerde indirim reyonu. Ben de demiştim ki kardeşim, ticari faaliyet açısından baktığın zaman bu gerçek anlamda bir gerizekalılık. Çünkü şunu söylüyorsun sen bir market sahibine. Bak, ben senden stand kiralayacağım. Eyvallah. Mesela sen zeytinyağını diyelim ki 99 liraya satarken ben bu standta 55 liraya satacağım. Market sahibi niye kabul etsin bunu? Yani 99 liralık zeytinyağı elinde patlasın diye mi? Kendi standının içinde üzeri, kendi marketinin içinde başka biri daha ucuza mı alsatsın diye mi? Bu sistem başlamadan bitti. Oysa hatırlayın, Sabah gazetesinde, Hürriyet gazetesinde pek çok yalaka çıkıp çok bomba sistem kesin tutar, dünyada ekonomi teorisini sallayacağız diye yaklaşmıştı. Dün yine sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarla herkes gördü, herkes duydu ki büyük market zincirlerinden bir tanesi o markette alışveriş yapmak üzere kredi sistemi başlattı. Yani herkes kendi tanzim satışını kendi başlatıyor zaten. Ve bunun gerekçesi fiyatların uygun olması falan değil. Tam tersine insanların alacak gücünün olmaması. Yani ileri dönük borçlulukla hayatlarını bir şekilde rehine bırakmaları. Ben size başka bir yerden anlatacağım. Hem de aklınızda kalacak bir yerden anlatacağım. Burada bu goy goyun içine girin istemiyorum çünkü. Evet, bu zaten her gün markete gittiğinizde, bakkaldan içeri girdiğinizde dedim ya, selamun aleyküm, aleyküm selam, alayım 150 lira. O boyuttaki hikayenin başka bir versiyonu. Biz büyük bir borçluluk içinde yaşıyoruz. Bunu biliyoruz. Merkez Bankası'nın rezervleri tartışılıyor. İşte 122 milyar dolar deniyor. O 128 milyar, yalanın dibi bu artık. O 128 milyar dolar nerede? İşte orada. İkisi ayrı para zaten. Anlatılan da o değil de. Eksi 42 milyar dolarlık bir rezervimizden bizim bahsediyoruz. Merkez Bankası batakta şu anda. Bunu biliyoruz. Hep beraber konuşuyoruz ama hiç kimsenin reddedemeyeceği bir dış borçluluk kavramı var. Bizim dış borcumuz var. Hem de öyle az buz değil, eşek yüküyle, tam amiyane tabirle eşek yüküyle dış borcumuz var. Kim söylüyor bunu? Hazine müsteşarlığı. Hazine müsteşarlığı kendi açıklıyor bunu. Haziran sonu itibariyle Türkiye'nin dış borcu 446,5 milyar dolar. 446,5 milyar dolar. Üstelik hazine diyor ki ya bunun bir de kırımı var. Yani bu hepimizin, beyler bunu hep beraber yaptık, hadi bakalım diyeceği bir borç değil. Kırımına baktığın zaman bunun 180 milyar doları kamuya ait. Kamunun dış borcu. Farklı projeler nedeniyle, taahhütler nedeniyle edinilmiş borçlar. 27 milyar doları Merkez Bankası'nda. Yükümlülükler anlatmıştım, yani Merkez Bankası'nın kendi yaptığı işlemlerinden doğan, işte o kredi kullanma işlemlerinden doğan yükümlülükleri. 239,5 milyar doları da özel sektöre ait. Anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi bu rakamın şöyle bir özelliği var. 2018 yılında hani bu alayu valayla bize sokuşturulan ver yetkiyi gör etkiyi denilen tek adam sistemi var ya, o başladığı sene, o yılın Mart ayında bu delirmiş durumdaydı. Türkiye Cumhuriyet tarihinin hakikaten en büyük boyutuna çıkmıştı, 458 milyar dolarla. Korkunç bir borçluluk. Korkunç bir borçluluktu bu ve şimdi azaldığını görüyoruz. Yalnız geçen yılın Haziran ayında bu neredeyse 400 milyar dolar seviyelerine düşmüştü. Ve hatırlayın, o dönem Türkiye'de ekonominin küçüldüğü dönem. Hatırlıyor musunuz? Hani üst üste 3. çeyrekten nereye geldik diye konuşmuştuk bu yayında. Yani ekonomi daralıyor o dönemde. Çünkü sen borç ödemeye ağırlık veriyorsun. Özel sektör bu arada çok daha hızlı çalışıyor. Çünkü o rakamlara baktığın zaman 75,5 milyar dolar civarında bir azalma görülüyor özel sektör borçluluğunda. Pozisyon almak deniyor bunu ekonomide. Yani dış dengelerin bozulacağından, işte geçen hafta içinde konuştuğumuz likiditenin azalması gerekçesiyle, Amerikan Merkez Bankası'nın piyasaya vereceği, basacağı paranın azalması gerekçesiyle özel sektör pozisyon alıyor kendine. Aman en azından borcun bu kadarını ödeyelim diye. Bizim borç azalıyor azalmasına da borç sadece böyle bir şeyle geçmiyor. Çünkü burada bizi ilgilendiren, Ali Babacan'ı hatırlatacağım şimdi size. Hani bugün ekonomiyi vallahi ben yapmadım, Miki yapmış, benden sonra bu hale geldi falan diyen Sayın Ali Babacan var ya. Onun ve kendisinin ardılı Mehmet Şimşek'in çok sık söylediği bir şey vardı. Türkiye'de bu cari açık, yani borcunuz, yarattığınız borcunuz ve ekonominizin ürettiği para arasındaki fark, cari açık sorun değil. Ne süreyle demişlerdi, hatırlayan var mı içinizde? Para çevrilebildiği sürece. O zaman burada çevrilebilirlik kavramında bizim başka bir şeye ihtiyacımız var. Ne kadar süreyle? Yani kısa vadeli borçla uzun vadeli borcu ayırmak zorundayız o zaman, değil mi? Heh, o zaman borç stokunun yapısına bakacağız. Maalesef baktığımız zaman borç stoğunun yapısı şu anda neredeyse %41'lik bölümü kısa vadeli borçlardan oluşuyor. Hani demin anlattığımız bu delirmiş durumdaki 446,5 milyar dolarlık borcumuzun kabaca %40'ı, gül hatırınız için öyle diyeyim, küsuratı bende, %40'ı kısa vadeli borç. Yani bunu ödeyeceğiz kardeşim. Görünüyor, görünüyor. Ne zaman ödeyeceğin görünüyor. Diğeri sitelerden mobilya aldığını düşün. Satıcı son derece zor durumda, teneşir vade senet yaptın. Gidecek o da. Tamam, eyvallah, yedik onu da. Hepsi gidiyor bunların. Ama bu %40'ını ödeyeceksin. Kısa vadeli borç. Bir de ekonomide sık kullanılmayan ama aslında ülkede yaşananı çok net anlatan başka bir kavram vardır. Pek sık duymazsınız. Reel dış borç denir buna. Reel dış borcun manası da şudur. Bu demin anlattığımız toplam borç stoku var ya, 446,5 milyar dolar. Onu milli gelire bölersin. Hesaplamaya çalıştığın hikaye şudur. Senin kişi başına düşen milli gelirde, yani toplumun yaratacağı hasılada, kişiye düşen gelirin içinde ne kadarı borç diye düşünürsün. Bak güzel kardeşim, en acı, en sıkıntılı bölüm burası. Çünkü bu, deminden beri bir takım tarihler anlatıyorum ya sana. 2001 krizini hatırlıyorsun değil mi? Üst üste bankaların battı, işte o anayasa fırlatma kriziyle falan olan. 2001 krizi döneminde %56'ya çıkmıştı bu. Ve o zaman görünüyordu işte. Hatırlayanlar içinizde, yaşı müsait olanlar hatırlayacaklardır. Biz mesela bu ülkede yaşayanlar 0.56 ile kredi verildiğini gördük. Ve artık orada 0.56 ile krediyi almayan adama gerizekalı derler. Bu çok normal, eğer ekonomiye güveniyorsan. Öbür türlü aldığın paranın yapısı biraz değişecek demektir, sıkıntı olur. O %56'lık reel borç oranı şu anda %60.1'e çıkmış durumda. Yani kabaca bunun Türkçesine, mealen Türkçesi şu. Bizim reel dış borcumuz %60'a çıktığı anda hikaye bize 100 liralık hasıla üretmek için, toplumun 100 liralık hasıla üretmek için 60 lira borç kullanması gerektiğini gösteriyor. Yani biz başkasının parasıyla büyümüyoruz. Başkasının parasıyla büyüyoruz da para borç. Üstelik bunun %40'lık bölümü kısa vadeli. Yani bıldırkı yediğin hurmaların ortaya çıkması an meselesi. Ve bunu sen biliyorsun. Bilmeden yapılmış bir şey değil. Bütün bunların ötesinde gidip markete diyorsun ki ondan sonra vallahi fiyatlar da gayet uygun alım noktasında. Ne demekse alım noktası. Alım noktasında, çeşit noktasında. Ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında %24'e kadar düşmüş bir oran aslında. Şu anda %60.1. Böyle bir geleceğini ipotek etmiş toplumun içinde ekonomide büyük yalanlar söylemeye çalışıyorsun. Peki burada seni ilgilendiren hikaye ne olmalı? Tamam, bizim borcumuz var. %40'ı da kısa vadeli borç. Yani ödeyeceğiz bu parayı. Öyle ya da böyle ödenecek. Kamunun borcu belli. Merkez Bankası'nın o işte kağıt değiş tokuşlarından, yani tarihi ötelemek için yapılan swap diye duyuyorsun ya. Hikaye o. Değiş tokuş demek o. Merkez Bankası'nın borcundan. Özel sektörün neredeyse 80 milyar dolara yakın azalmış dış borcundan falan bağımsız olarak seni ilgilendiren hikaye şu. Tamam kardeşim, bunu ödeyeceğiz. Hepimizin borcu bu. Öyle ya da böyle. Bu iktidar yarattı. Da bizim paramız var mı? Ha işte paramızın olup olmadığı da dün bütün dünyada 117 ülkede bir anda yapılan, bizde de sadece hani Türkiye'den de Deutsche Welle Türkçe servisinin katıldığı yeni bir belge dizisiyle, 12 milyon adet belgeyle ortaya dökülen yeni belgelerle çıktı. Pandora belgeleri. Hatırlayacaksın işte WikiLeaks ile başladı, Panama belgeleri çıktı arkasından. Ondan sonra şimdi Pandora'lar var. Bu Pandora'lar, Pandora belgeleri bizim aslında paramızın olmadığı gibi bir sözün yalan olduğunu anlatıyor bize. Çünkü bu ülkede üretilen para kaçırılıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ya neydi Panama belgesi? WikiLeaks'te bize anlatılan neydi? Hikaye şu, offshore denilen, hatta biraz daha böyle tatlış yapıp göğsüne bastırabilmek için kıyı bankacılığı gibi böyle tamamen uzmandan uydurulmuş bir kavramla da ortaya dökülen offshore çalışmalarıyla vergi cenneti olarak adlandırabildiğimiz, bugün haritayı önüne açsanız 100 insandan 108'inin gösteremeyeceği küçücük adalarda kurulmuş ekonomik sistemlere kaçırılan paralar. Bunlarla ilgili en çok duyduğunuz Türkiye'deki işte sarayın inşaatını da yapan Rönesans Holding'in 205 milyon dolar kaçırdığı, işte onun içinden 105 milyon dolarının Allah Allah tam da zamanlaması uygun ama kime olduğu bilinmeyen bir bağışa gittiğini falan duydun. Ama hikaye o kadar değil. Çünkü detayları çıkmakla birlikte 12 milyon belgeden bahsediyorum. Kimse, mesela ben dün gece 2,5 saat okudum. Gidebildiğim yer bu kadar en fazla. 2,5 saatte bu kadar gidebildim. 200'den fazla Türkiye'den isim var bunun içinde. Yani dünyadan baktığın zaman işte duyuyorsun bunları. Putin'in adını duyuyorsun, Tony Blair'i duyuyorsun. Birçok insan, Elton John var, Shakira var, Kent var, Marlboro var. 1000 tane adam. Di Maria var, ünlü futbolcu Di Maria var. 1000 tane insan. Türkiye'den de 200 civarında isim olduğu söyleniyor. 200 civarında. Ve emin olun bu sadece Rönesans Holding'de falan kalmış değil. Şunu söyleyebilir ekonomiden anlayanlar içinizde. Bir dakika dur. Öyle bir şey yok. Ya kardeşim, offshore dediğin yasa dışı bir şey değil ki. Çok haklısınız. Yasa dışı bir şey değil de işin şöyle boktan bir tarafı var yalnız. Yasa dışı olmamakla birlikte Türkiye aslında bununla mücadele yöntemini seçmiş ülkelerden bir tanesi. Hatta Pandora belgelerinde, Pandora Papers, çok duyacaksınız sağda solda ahkam keserken Pandora Papers deyin siz de. O daha böyle şekilli oluyor çünkü. Türkiye bu konuyla ilgili olarak daha önce çalışmalar yapmış ülkelerden biri. Çünkü bizim bundan önce vergi cennetleriyle ilgili buradan para kaçırılmasın diye yapılan çalışmaların bir gerekçesi var. Ekonomi demin anlattığım var ya, ya bizim borcumuz var kardeşim. Biz üstelik döviz olarak bu parayı üretmek zorundayız. O zaman buradan kaçan paraya nasıl göz yumabiliriz? Göz yumamayız elbette. Bugüne kadar Türkiye'de vergi barışı adı altında, işte kaynağının ne olduğu belli olmayan parayı getir, banka sisteminin içine sok. Vallahi de billahi de ulan kimden aldın, harp mi oldu, meyhaneden mi aldın, kerhaneden mi aldın diye sormayacağım sana bunu. Kumarda mı kazandın, işte zamparalık sonucu mu geçti eline diye inan bana aklımdan geçmeyecek, yeter ki parayı getir diyerek. Üst üste çıkartılan, defalarca, bazılarına göre 7 bazılarına göre 8 kez oluşturulmuş, nereden bulduğunun çıkartıldığı düzenlemeler yapıldı. Para geldi mi? Gelmedi. Yani bugüne kadar bundan yararlananlar oldu da mesela bankacılık sistemin içine soktuktan sonra apar topar bir daha çıkarttılar paraları. Da Türkiye bununla yasal mücadeleyi de seçti. 2006 yılında BBC'nin bugünkü haberinde de çok güzel belirtildiği gibi, çünkü dün gece bununla ilgili olarak ben gidebildiğim yer sadece burasıydı. BBC daha detaylısını açıklamış. 2006 yılında biz vergi kanununda bir değişiklik yaptık. Yeni değil, 15 sene önce. Ve bununla mücadeleyle Orada hani bu vergi cenneti olarak adlandırılan ülkeler var ya, diyorum bak 100 kişiye sor haritadan, 108 tanesi bulamayacak yerini. Çünkü hap kadar adalar bunlar çoğu. Kıyı bankacılığı çok seksi oluyor öyle söylediğin zaman. Ne kadar tatlı ya. Kıyı bankacılığı, yanına da küçücük bir kafe. Oo, biz de büyük şehirden işimizi gücümüzü yorulduk ya. Aman gider küçük bir kafe açarız. Öyle geliyor değil mi sana? Öyle değil işte. Milyarlarca dolar dönüyor. Hatta bazılarına göre 11 trilyon dolar dönüyor. Bu kıyı bankacılığı denilerek tatlişleştirilen bu sistemin içinde biz kanun çıkarttık. Dedik ki bir dakika kardeşim, bir dakika, ben sana yapma demiyorum ki, yap. Ama %30 vergi uygulayacağım buna. Bak işte burada bugünkü yayından aklında en çok kalacak cümle geliyor şimdi. Biliyor musun ki biz bunu çıkarttık çıkartmasına da vergi cenneti olarak adlandırılan ülkeler hangisi listelenemediği için 15 yıldır bu kural uygulanamıyor. 15 sene oldu. 2006 yılı bu kanunun çıkışı. 15 yıldır biz ulan bunların hangisi vergi cenneti acaba? Yani vergi cenneti diyorum ama hani kıyıdaki kafe sayısı yeterli değil. Yok canım, böyle kıyı bankacılığı olur mu? Ya kıyı bankacılığı diyorsun, bir tane kumbara vermiyor kardeşim. Böyle bankacılık mı olur mu diyerek üzerinde yarattığın tartışmalarla 15 senedir listeleyemedik biz bunu. O nedenle de bil bakalım ne oluyor? Ya da bil bakalım ne olmuyor? Bununla ilgili bir denetim yok. 15 senedir. Oysa bizde hani kağıt üzerinde baktığında %30 vergi alacaksın. Ben sana açma demiyorum. Git aç orada. Git aç. İstersen 500 milyon dolarlık hesap aç. %30'unu alırım kardeşim. Buna uygun %30 vergi uygularım ben sana yıllık diyorsun. Ama neye uygulayacağını bilmediğin için bu sadece kağıtta kalıyor. Bu ne demek? Hazine vergi kaybına uğruyor. Hazinenin maliye vergi kaybına uğruyor. Hazinenin de geliri eksiliyor. Hangi hazinenin? Demin anlattım ya işte. Reel borç oranını ortaya koyduğunda artık %60.1'den bahsettiğin hazinenin. Hal böyle olunca içeride sana harcanacak para kalmıyor. Ama offshore üzerinden, özür dilerim, kıyı bankacılığı üzerinden aslında insanlara dağıtılacak paranın eşek yüküyle devam ettiğini görüyorsun. Sistem kendini yeniden üretmeye devam ediyor. Onda bir sıkıntı yok. Hatta baktığın zaman iç piyasaya bakıyorsun, çıkıp markette diyorsun ki uygun ya. Yani fiyatlar noktasında da, çeşitlilik kalite noktasında da vallahi bence gayet uygun yani. Herkesin gayet uygun kavramı çok değişti Türkiye'de. Ne kadar kazandığınızla alakalı bir şey bu. Eğer birden fazla yerden para kazanabiliyorsan, yani 5 maaş, 6 maaş alabiliyorsan, utanmadan bunu savunuyorsan, evine yaptırdığın, üstelik kaçak olan pergolayı seninle birlikte savunacak yalakalar bulabiliyorsan, bunu köşelerde yazdırabiliyorsan, büyük, adı büyük gazetelerin köşelerinde, sosyal medyada troll hesaplarla bunu gazlatabiliyorsan insanlar bunu tartışmıyor. Eyvallah. Ama sonuçta gelen, o hepimizin hayatından kaybolan para var ya, İşte bak o para görünüyor aslında. Sadece doğru bakmak gerekiyor burada. Algıya teslim olmamak gerekiyor. Olgunun peşinden gitmeyi unutmamak, bunda ısrarlı olmak gerekiyor. Yoksa anlatılan da, anlaşılacak şey de son derece basit, son derece net. Kabak gibi de ortada ayrıca. Biz önümüzdeki birkaç gün, dünyada pek çok örnekleri var. Demin dedim yani 117 ülke üzerinden tartışılmış. Buna katılan medya gruplarına baktığın zaman işte The Independent'ı görüyorsun, İspanya'dan El País'i görüyorsun, Fransa'dan gazeteler görüyorsun. Çok fazla ülkeden gazetecinin katılması aslında çok fazla ülkede haber olması anlamına geliyor. Bu ne demek biliyor musun? Sen içeride istediğin kadar yalan söyle, çıkacak haberlerle olmayan dış itibarının, mesela basket oynayarak, mesela market gezerek asla toparlanamayacağı anlamına geliyor. Ama bizi asıl ilgilendiren hikaye birilerinin itibarını savunmak değil, hayatımızı savunmak. Yani markette 99 liraya çıkmış olan, litresi 99 liraya çıkmış olan zeytinyağının nasıl olup da 2 sene önce 5 litresi 193 liradan, 5 litresi 99 liradan satıldığını unutmamak. Çünkü burada algıya teslim olmak ancak böyle açıklanabilir ve bundan kurtulursak eğer, İşte o zaman uysa da uygun, uymasa da uygun, sahibi benim ulan diyenlerin karşısına değilsin diye çıkabiliriz. Burada asıl olan bizim hayatımız çünkü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Umarım anlaşılmayan bir şey kalmamıştır. Yani mümkün olduğunca basitçe anlatmaya çalıştım ben ama buradan aklınızda kalacak şey. Hayat pahalılığının nedeninin paranın olmayışı değil, paranın başkalarına dağıtılışının olduğu. Bunu aklınızdan çıkarmayacak olursanız eğer, bundan sonrasında yaşamınıza sahip çıkmak için en azından kimlerin yalan söylediğini çok daha net görebilirsiniz. Ya bu yayın iyi ya, bu yayın sürsün çünkü burada konuşulanları başkası konuşmuyor kardeşim, böyle anlatmıyor diyorsanız ve bu yayın sürsün diye neler yapabileceğinizi düşünüyorsanız, birincisi YouTube kanalına lütfen abone olun. Lütfen. Şu anda yayını 3000 kişi eş zamanlı izliyor. Bunlardan 960 tanesi like, beğeni yapmış üzerinde. Bunu yapmaktan imtina etmeyin. Çünkü o zaman YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye edecek. Beğeni sayısı arttığında. Beğendiyseniz tabii. Beğenmediyseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Kafadan gidip yapmayın böyle bir şeyi. Onun dışında patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. YouTube'da da ayrı destek mekanizmaları var. Katıl düğmesiyle var abone olduktan sonra. İşte süper sticker uygulaması var, süper chat uygulaması var. Online olarak bu yayına destek olabilirsiniz. Ama bu yayın için en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık, dükkanı açtık. Yarın sabah saat 9'da da ölmez sağ kalırsam burada olacağım yine. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.